Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde Furkan suresi 61. ayetten itibaren devam ediyoruz. Bu ayette ve bundan önceki ayet-i kerimelerde Rabbimiz bizlere bizi kendisine götürebilecek olan ayetlerden, bizi kendisine ulaştırabilecek olan ayetlerden, delillerden bahsetmişti. Yine onlardan birkaç tanesini de tekrar bizlere hatırlatacak inşallah. Tebârakellezî ce'ale fissemâi burûcen ve ce'ale fîhâ sirâcen ve kameram münîrâ dedi Rabbimiz. Ne dedi? Gökyüzüne büyük takım yıldızlarını serpiştiren ve orada parlak bir ışık ve ısı kaynağı olan güneşi ve aydınlatıcı olarak da ayı yerleştiren Allah ne yücedir ve de ne cömerttir diye kendisinin tabiat üzerinde bizlerin hakim olamadığı, gökyüzünde hakim olamadığımız bir takım ama bizler için olmazsa olmaz, yaşamamız için mutlaka elzem olan, lazım değil elzem olan, olmazsa olmaz dediğimiz şartlardan, hem yıldızlardan, hem gökyüzündeki aydan ve hem de bizlere ışık ve ısı kaynağımız olan güneşten bahsetti. Bunlar üzerindeki egemenliğin, bunlar üzerindeki yönetimin Allah'ın elinde olduğunu biz bu ayetlerden anlıyoruz. Ve de insan olarak Rabbimiz bizleri düşünmeye, tefekkür etmeye davet ediyor bu ayet-i kerimelerle. Hem yıldızlar kümesinden bahsetmek suretiyle yıldızların gökyüzünde olmadığını bir an için düşündüğümüz zaman gökyüzü gerçekten bakılmayacak simsiyah bir bulut haline dönüverir. Güneşten ve ayın olmadığını düşündüğümüz zaman da bizler için hem takvimin hem de gündüz vakitlerin tayin ve tespitinin muhal olduğunu, hiç olamayacağını düşünürüz ki o zaman hayatın hiçbir anlamı kalmayacaktır. İşte Allah-u Teala bize gökyüzüne bir takım burçları var etti. Aralarında bir lamba gibi nur saçan ay ve güneşi var etti ki bunlarla biz hem zamanımızı, hem günümüzü, hem ayımızı, hem yılımızı tayin ediyoruz. İşte böylesine bir insanlık için büyük bir nimet olan, insanlık için olmazsa olmaz dediğimiz kurallardan olan bunları insanın düşünmesi, tefekkür etmesi ve de Rabbini hatırlaması gerekir. O Allah ki ve huvellezî ce'alel-leyle ven-nehâre hilfeten limen erâde en yedzekkere ev erâde şükûra. O Allah ki öyle bir Allah'tır ki o Allahu Teala Allah'ı anıp ibret almak isteyen yahut da şükredip ibadet etmeyi dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca gönderen Allah'tır. Ondan başka birisinin böyle bir gücü, kuvveti yoktur. Hem gecenin ve gündüzün peş peşe gelmesi kim için bir ibret olacak? Öğüt almak isteyen insanlar için. Allah anıp onu hatırlamak, kendi gündemine almak isteyen insanlar için veyahut da Allah'ın ve kendisine vermiş olduğu hem kendi üzerindeki hem de tabiattaki nimetleri görerek teşekkür etmek için Allah-u Teala bir takım ibadetler yapmak isteyen, bunu dileyen kul için ise Allah-u Teala iki tane örnek veriyor. Gece ve gündüz ve bunlar birbiri ardınca gelirler. Bunlarda hiçbir zamanki yerinde bugün 24 saat gecenin, 24 saat gündüzün olduğunu içinde bulunduğumuz dünya şartları içerisinde kutuplar hariç görmüyoruz. Ve insan içinde gerçekten yaşaması için gerekli olan da budur. Bir müddet gecenin olması, bir müddet de gündüzün olması ve ikisinin birbiri peşince gelmesi insanın normal yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan bir şeydir. Allah da dedi ki geceyi ve gündüzü birbiri ardınca gönderen kimdir? Ve soruyu sordu. Hemen cevabı da Allah kendisi verir. Odur, yani Allahu Teala'dır. Allah'tan başkasının gece ve gündüz üzerinde herhangi bir hakimiyeti, gece ve gündüz üzerinde yöneticiliği diye bir şey söz konusu değil. Tamamen Allah'ın bilgisi ve hükümranlığı altında gece ve gündüz Allah'ın emrine karşı gelmeksizin bir itaat içerisinde Kendilerinde bir ibadet ruhu içerisinde gece ve gündüz birbirini takip edip gitmektedirler. İşte bunda Allah'a teşekkür etmek isteyen kul için de bir ibret var. Allah'ı anıp Allah'ın gücünü kuvvetini hatırlamak isteyen bir kul için de ibret alabileceği bir takım dersler vardır. Daha birçokları var. Güneş, ay, yıldızlar da var ama gece ve gündüz de bunlardan, bu ayetlerden bir başkası. Evet. Ve ibadur rahmani ellezine yemşuna alel ardı hevnen ve izâ khâdabehumul cahiluna kâlû selâma. Allah'ın öyle kulları vardır ki, ibadur rahmani, Rahman kelimesi esirgeyen, koruyan, gözeten, kollayan, yaşatan, öldüren, bunların hepsini Rahman kelimesinin karşılığında görüyoruz. İşte Allah'ın kulları ki bir takım özellikleri taşıması lazım. Kendisini bu Allah'a teslim etmiş olan insanın, normal bir insandan kendini Allah ve peygambere teslim etmemiş, yaşamını Allah ve peygambere göre yaşamayan, hayatında Allah ve peygambere yer vermeyen insanla hayatını, hayat programını, günlük yaşamını, evinde aile reisini, ticaretini, öğretmenliğini, öğrenciliğini Allah'a has kılmış, Allah'a has kılmış, Allah'ın dediğine göre yaşayan bir kulun, bir abidin, ibadet eden, kendini Allah'a teslim etmiş olan kulun yaşantısında, yürüyüşünde, hareketlerinde hepsinde mutlaka diğerine göre bir farklılık olması lazım. Ticareti bir başkasına göre ticaretinde farklılık göstermesi lazım. Hatta burada bir ayrıntı olabilecek bir şey bile Allahu Teala bizlere kadar iletiyor ve de diyor ki yemşune, yani kendini Allah'a teslim etmiş olan insanın sokaktaki, caddedeki, yoldaki yürüyüşü bile, oturup kalkması bile mutlaka bir farklı olması lazım. Aynı şekilde yürüyemez. Bunun yürüyüşünde bile kendisine Allah'ın etkisini, peygamberin hayatına yön verdiğinin çizgileri yürüyüşünde bile belli olur. Buna dikkat eder. O kendisinin yürüyüşü bile kendisini Allah'a teslim etmiş, teslim olmuş bir kul olduğunun özellikleri kendisine görünüverir diyor Allah-u Teala. O Allah'ın kulları ki yer nasıl yürürler? Yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. Ve de cahiller oldu ki kendi karşılarında bir takım insanlar kendileriyle bir takım mücadeleye giriştikleri zaman, tartışmaya girdikleri zaman sokaktaki diğer insanların yaptığı gibi yapmazlar. Bağırıp çağırmazlar, kırıcı sözler söylemezler. Ona karşı derler ki galu selamen, ona selam diyenlerdir. Allah'ın Rahman kulları böylesine bir kullardır. İki ayrı kişilik, iki hayat modeline burada dikkat çekiliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesajını kabul edenlerin ve onun yolunda gidenlerin yaşantısı ve kişilikleriyle cahiliyede ısrar edenlerin yaşantısı ve kişilikleri elbette ki farklı farklı olacaktır. Burada yalnızca müminlerin önde gelen nitelikleri verilmekte, bizlere hatırlatılmakta. Buna karşılık da kafirlerin nitelikleri ve onları toplumda gören ve haklarında bir karara varabilecek gören göz ve düşünen kafalara da cahiliye olan insanların özellikleri de düşünebilen insanlara bırakılmaktadır. Yani Müslümanlar şu şu şu özellikleri taşır, bunun zıttından da mefhumu muhalifinden de insan düşünen kafalar, işte Müslüman olmayandan da şu şu bunun zıttı olan özellikler görünür diyebilmeli. Bunu düşünmemizi Allah bizden istiyor. Yani insanların burada tabii ki bir de vakar ve tevazu ile yürümek özelliğinden Allahu Teala bahsetti. Müslüman sokakta yürürken de başka olacak, farklı olacak. Yürüyüşü zalimlerin, büyüklenenlerin, kibirlenenlerin yürüyüşüne benzemeyecek. Yumuşak huylu, doğru düşünceli ve güzel ahlaklı insanların gidiş ve davranışlarında olacak yani. Ne de insan bunun zıttını da düşünmek lazım, ne de böyle hasta, zayıf kimselerin yürüdüğü gibi yürümemek, huşu ve Allah korkusu gösterişinde bulunan bir münafık gibi yürümek anlamına geleceği için böylesi hasta, sünepe bir şekilde yürümek, biraz daha böyle Müslümanın ne kibirli, gururlu, insanlara tepeten bakan bir yürüyüş tarzı, ne de çok böyle kendini sünepe atlettirecek bir durumda hasta ve zayıf, cılız, silik şahsiyetli olan bir insan kompozisyonunda yürümemek gerekir. Bir pozisyonda olmamak gerekir. Rivayetlere göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağlak ve sağlam ve yürürken sağlam yürüdü ve çabuk adımlara da yürüdü. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gencin zayıf ve hasta biri gibi yürüdüğünü görerek ona "Hasta mısın?" diye sordu. Hazreti Ömer o delikanlının yürüyüşünü pek hoşuna gitmediği için, Müslüman kimliğinde bir yürüyüş tarzı olmadığı için, yürüyüşünü pek beğenmediğinden kendisine "Hasta mısın?" diye sordu da, o delikanlı da hayır cevabını alınca Hazreti Ömer bu adama sıhhatli ve diri bir insan gibi yürümesini söyledi kendisinden. Bu da gösteriyor ki mütevazi yürüyüş zayıf ve gereksiz huşu içerisinde bulunan bir yürüyüş değil, soylu ve ağır başlı olan bir yürüyüştür. Allah'ın burada has kullarının, özel yani gerçek kullarının dikkatini çeken ilk niteliği, dikkat çeken ilk özelliği olarak Allah-u Teala bize yürüyüş kişinin karakterini gösterdiğinden dolayı yürüyüşünü söyledi. Kibir ve gurur gösterisi içinde değil de mütevazi ama vakarlı bir yürüyüş. Yürüyenin soylu ve ağırbaşlı bir kişi olduğunu gösteren bir tip. Bundan şunu da anlıyoruz. Biz demek ki İslam insanın efendim şuna da mı karışır, buna da mı karışır, müziğine de mi karışır, eğlencesine de mi karışır diye söylendiği zaman bir şey de aklımıza geliyor ki bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Ve demek ki Allah-u Teala insanın yürüyüş tarzında bile bir model tarif ediyor. Müslümanın başka birilerinden bir model almasına gerek yok. Her türlü modeli Allah Kur'an'ında, peygamber hayatında aleyhissalatü vesselam bizlere anlatıyorlar. Burada bir mesele daha değinmek istiyorum. Biraz onda çabuk geçtik gibi geldi bana. Yürüyüşte kibirlenme ve gururlanma da önemli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç kişiyi tarif eder, bunlar da şöyle der, bunlar Allah kıyamet gününde bunların yüzlerine bakmayacak, bunlarla ilgilenmeyecek ve bunların hatalarını bağışlamayacak diyor. Yani kıyamet gününde Allah'tan başka dostumuzun, Allah'tan başka yardımcımızın, Allah'tan başka kurtarıcımızın olmadığı bir günde kişi kendi yaptıklarıyla baş başa kaldığı bir zamanda Allah bazı kullarını bağışlayacak, bazı kulların hatalarını örtecek, affedecek ama şu üç özelliği olan insan dünyada şu üç hareketi yapmış olan insanın Allah tarafından affedilmeyeceğini, Allah'ın onların yüzlerine bakmayacağını, Allah'ın onlarla ilgilenmeyeceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bunlardan bir tanesi işte bizim bu konumuzla ilgili olan bölümüdür. O da elbisesini diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle kibirle, gururla, yerde sürüyerek yürüyen insan yani insanlara üzerindeki kılık ve kıyafetiyle, elbisesiyle hava atmaya çalışan, insanları onunla küçük görmeye çalışan insanları Allah'ın affetmeyeceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere söyleyiverdi. O halde bizlerin de yürüyüşü sakin olmalı, normal olmalı ama demin de söylediğimiz gibi bu şahsiyetsizlik ve kişiliksizlik bir ortamına da bizleri götürmemeli. Yine İsra suresinde de zaten Allah-u Teala وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْزَ مَرَحَا yeryüzüne sakın ola ki böbürlenerek yürüme, ne dağları aşabilirsin, dağlardan büyük olamazsın, ne de yeryüzünde herhangi bir çukur açabilirsin diye Allah-u Teala bunları da bizlere hatırlattı. Lokman suresinde buna benzer bir hatırlama var. Demek ki buradan anlayacağımız, bu ayetten anlamamız gereken mesele şudur. Bir, yeryüzündeki yürüyüşümüz bizim bir kimliğimizdir. Bir, bunu anlayacağız. İki, yeryüzünde böbürlenerek ve kibirlenerek yürümeyeceğiz. Üçüncü olarak da Müslüman şahsiyetli ve onurlu olmalı, Müslüman kimliğini ön plana çıkarmalı ve dolayısıyla da yürüyüşünde bile bir asalet, bir ağırbaşlılık ve soyluluk olmalı. Üçüncü olarak da dördüncü olarak da bize bazen yersiz ve zamansız olan sataşmalar olabilir. Zaman zaman bize bu tür şeyler gelebilir. Bu konuda da bizim söylememiz gereken bir mesele var. O da bu insanlara karşı, böylelerine karşı bizim cahillerle bir işimiz yok. Sizin ameliniz size, bizimki de bize deyip çekip gitmek gerekiyor. Ve izâ hâdabahumü cahilûne kâlû selâmâ. Bu ayetiyle de bu uyarısıyla da Rabbimiz bize bunu hatırlattı. Burada cahiller, cahilun kelimesi, buradaki cahillikten kastedilen şey, bir kere cahil kelimesini de iyi anlamamız lazım. Okuma yazma bilmeyen, öğretim görmemişler değil, kaba ve küstah olan insanlar anlamına gelir. Yoksa bir takım insanlar her ne kadar diplomalı da olsalar, büyük büyük okullar da bitirmiş olsalar, o insandaki gördüğünüz davranış bozukluğu, en önemlisi de Allah ve peygamber bilgisinden mahrum olmuş olması, o insanlar için cahil demeye yeter ve artar da. İşte böylesi insanlar zaman zaman bizlere Allah'ın gerçek kullarına karşı kaba ve küstahça davranan kimselerinin olabilir. Bunlara bir takım ilişkilerimiz de olabilir. Böylelerine karşı bizim kin nedir bilmememiz gerekir. Kin tutmamamız gerekir böylelerine karşı. Onlara rastladığımız zaman da esenlik dileyip selam deyip onlar siz yolunuza devam edin biz de yolumuza devam edeceğiz şeklinde bir ifadeyle ondan yüz çevirip onlarla birlikte olmayıp biz amellerimizle baş başa kalacağız. Biz bildiğimiz Allah ve peygamberin bildirdiği yolda yürüyeceğiz. Onun söylediği işleri yapacağız. Siz ise kendinizce hangi işleri yaparsanız onları yapın deyip bizim cahillerle işimiz yoktur deyip onlardan uzak yaşamamız gerekir. Onlarla birlikte olmamamız gerekir. Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın Rabbimizin bizden istediği şey bu. Evet. Vellezine yebitune li rabbihim sücdeden ve kıyama. Onlar ki o müminler ki Rableri içinde secde ve kıyam halinde geceleyenlerdir onlar. Sadece bunların sokaktaki toplum içindeki davranışları böyle olmakla birlikte onlar sadece onları kalmazlar. Gecelerini Allah'a, kendilerini yaratan, bu kainatı yaratan, geceyi ve gündüzü peş peşe getiren Allah'a da geceleri secde ederler. Onun huzurunda ayakta durarak geçirirler. Yani onlar ibadetlerinde de sadece kıyam edenler, gecelerini de boş geçirmeyenler. Evet, buralardan ben şunları anlıyorum. Hep dikkat edeceğiz. Bizim gündüzümüz, sokaktaki yürüyüşümüz, diğerlerinden Allah ve peygambere kendini teslim etmeyenlerden farklı olması gerektiği gibi, gecelerimiz de bizim diğerlerinden farklı olacak. Gecelerini eğlenmekle, neşelenmekle, dedikoduyla, masalla, televizyon seyretmekle geçirmeyeceğiz. Bu Müslüman'da olması gereken bir özellik olarak özellik değil. Rabbimiz bunu hatırlatıyor. Çünkü bunlar tamamen o Allah'ın cahiller dediği zümrenin yapması gereken işlerdir. Allah'ın gerçek kulları ise gecelerini ellerinden geldiğince Allah'a ibadet ve taatta geçirirler. Onların bu niteliklerini zaten Kur'an-ı Kerim açıkça değişik ayetlerde ifade ediyor. Mesela Secde suresinin 16. ayetinde Allah şöyle der. Yanları yataklarından uzaklaşır da ve Rablerine korku ve umutla dua ederler. Bütün geceyi yataklarında geçirmezler. Öbürleri günlerini böylesine avarece geçirdikleri gibi gece de uykudan başka bir şey bilmezler. Oyundan, eğlenceden, dedikodudan, masaldan başka bir şey bilmezler. Bir başka ayet, gecenin az bir kısmında uyurlar ve seherlerde istiğfar ederler. Mümin yapar bunu. Bu da Zariyat suresinin 17. ve 18. ayetinde Allah bize hatırlatıyor. Bir başka ayet, Zümer suresinin 9. ayeti bu da. Yoksa o, geceliğin secde ederek ve kıyamda durarak boyun büken, ahiretten çekinen ve Rabbinin nimetleri uman gibi midir? Bir sınıf insan var ki böyle hepsine bir hayat yaşıyor. Geceleyin kalkıyor, Allah'a secde ediyor. Uzun uzun secdelerde duruyor. Ayakları şişinceye kadar kıyamda Allah'a ibadet ediyor. Allah'a karşı boynunu büküyor. Ahiretin de yaşantısında etkisi oluyor. Ticaretinde bir şey söyleyeceği zaman yalan yere yemin etmiyor. Çünkü bunun hesabı bana sorulacak diyor. Yetimi sokakta görürse itip kalkmıyor, ona sahip çıkmıyor. Verenlere engel olmuyor, daha da aksine teşvik ediyor. Ve Allah'ın nimetini, Rabbinin nimetini uman bir insan grubu var. Mümin diyoruz biz bunlara. Bir de hiç kendisine alnı secdeye gelmeyen, kıyamda durarak durmayan, boynunu Allah'a eğmeyen, ahiretten çekinmeyen ve Allah'ın affına ve mağfiretini de hiç beklemeyen bir grup var. İşte mümin bunların dışında bir grup olmalı. kendi hayatını, gecesini, gündüzünü, her hayatının 24 saatini Allah ve Peygamber nasıl söylemişse, ne söylemişse onların istek ve doğrultularına göre, onları memnun etmek için, onları razı olmak için, onları razı etmek için hem Allah ondan memnun olacak hem de bu Allah'tan memnun olacak. Kişi de Allah'tan memnun olacak. Böyle bir hayatı Allah'ın dediklerini yaşadığı için mutlu olacak. Hayat programını ona göre yapmış olacak. Böylesi bir insan elbette ki diğer insanlardan farklı olacak. Demek ki bu ayetten de tekrar şunu hatırlıyoruz. Bizim gecemizde, gündüzümüzde diğerlerinin hayat standartlarıyla aynı olamaz. Farklı şeyler olmalı. Gecemizde de böyle olmamalıyız. Gündüzümüzde onlara birlikte olmadığımız gibi, gece getirdiğimiz evimize vardığımız zaman, evimize girdikten sonraki hayatımız saat 7'de 8'de kaçta giriyorsak, sabaha kadar, sabahın 7 işe gideceğimiz zamana kadar olan süreç, bir Müslümanınkiyle Müslüman olmayanınki bir olmamalı, bir takım farklı özellikler arz etmeli. Birisi televizyon seyrediyor, maça bakıyorsa, diğeri de aynı şeyleri gazete okuyorsa, bu aynı şeyleri Müslüman da yapmamalı. Müslümanın eviyle, ailesiyle oturup kalkması, diğerinin oturup kalkmasıyla birliktelik arz etmemeli. Müslümanın hayatında her gün Allah'ın kitabından, Peygamberin hayatından bir takım örneklemeler, bir takım ayet ve hadis okumalar olmalı ki diğerine benzemesin. Allah korusun, kendi hayatımızı şöylesine bir göz önüne getirecek olur isek, yani akşamleyin ne yapıyorum diye düşünecek olur isek, acaba böyle şeyler mi var? Yoksa Allah ve Peygamber bilgisi ulaşmamış olan, tanışmamış olan veya Allah ve Peygamber reddetmiş olan insanların akşamki programlarıyla bizimki programımız nasıl oluyor? İki arkadaş, iki akraba bir araya geldiği zaman, Almanya'da Hristiyan bir aileden iki kardeş ailecek oturdukları zaman nasıl oturuyorlar? Ne konuşuyorlarsa, nasıl bir program izliyorlarsa, bir iki Müslüman kardeş de eş ve çocuklarıyla birlikte bir araya geldikleri zaman aynı şeyler mi oluyor? Onlar kendilerince hazırlamış olan bir televizyon programını izliyor veya kendilerince birle ne aldık ne verdik diye konuşuyorlarsa, bizim Müslümanımız da aynı şeyleri konuşuyorsa, demek ki o zaman bir birliktelik var. Halbuki iki ayrı kişilik ve iki ayrı hayat modeline Allah buradan bizim için dikkatimizi çekiyordu. Hayatımızı bunlara göre ne yapmamız lazım? Değiştirmemiz lazım. O Allah'ın has kulu olabilmek için. İşte Allah'ın has kulu, gecesinde ve gündüzünde farklı olabilen, Allah'ın dediğine göre yaşayabilen insandır. Bu Müslümanlar daha bununla yapmakla da kalmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Bu insanlar ki, bu Allah'a kendini teslim etmiş olan bu müminler, sadece bu söyledikleriyle de kalmazlar. Hayatları sadece bunun kendi yaptıklarından da ibaret değildir onlar. Onlar derler ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı gerçekten çok korkunç ve de çok süreklidir. Belli bir zamanda kalıverecek olan bir şey değildir. Allah'tan istiyorlar. Rabbena sırif anna adabe cehennem. Cehennem azabını bizden uzaklaştır. İnne adabeha kâne garama. Çünkü onlar ayet ve hadis okumuşlardır. Ayet ve hadislerden cehennemin gerçekten kaçılması gereken bir yer olduğunu öğrenmişlerdir. Öğrendikleri için de kendi yaptıkları ibadetler dolayısıyla acaba cehennemden çıkabilir miyim, çıkamaz mıyım diye düşünürlerken, bir yandan da Allah'tan bu konuda kendilerinden yardım istiyorlar. Onların ibadeti kendilerini Allah'ın sevgilileri olduğu ve cehennem ateşinin kendine dokunmayacağı şeklinde boş bir inanca ve gurura götürmez de kendi yaptıklarını az görürler. Bütün ve ibadet ve salih amellerine rağmen, yaptıkları birçok hayırlı işlere rağmen, cehennem korkusu, azabının korkusu içinde öylesine yer etmiştir ki bunların, ahirette kurtuluşa ermelerinin ancak kendi amelleriyle değil de Allah'ın rahmetine bağlı olduğunu bilerek, kendilerini cehennem azabından kurtarması için Allah'a yalvarırlar, Allah'a dua ederler. Mümin sadece kendi yaptığı ibadete değil, Allah'ın affına da güvenen, kendi yaptıklarıyla cennete gideceğine değil, Allah'ın rahmetiyle, merhametiyle, acımasıyla cennete gideceğine inanan insandır. Burada bir başka özelliğimiz de Allah bizlere söyledi. İnneha muhakkak ki o cehennem sa'et müstakarran ve mukama. Cehennem öylesine bir yerdir ki gerçekten o cehennem ne kötü bir yer ve ne de kötü bir duraktır. Yerlerin de oturulacak yerlerin de en kötüsü orasıdır. Orada karar verilecek, ikamet edilecek yerlerin de en kötüsü orası olduğu için mümin Allah'tan bir af ve Allah'tan bir bağışlanma ister. Bu cehennemden kurtulmayı isteyen Müslüman ne yapar? Vellezine izâ enfakû lem yusrifû ve lem yufter ve lem yakturû ve kâne bene zâlike kavâmen. Ve infak ettikleri zaman da bu müminler ne israf ederler, vellezine izâ enfakû infakta bulundukları zaman ne de kısanlardır, ne de cimri olanlardır. Bunun ortasında bir orta miktar vardır ki onu hayatları için kendilerine rehber edinmişlerdir. Böyle bir hayatı yaşarlar. Harcadıkları zaman ne saçıp savururlar o insanlar ki ne de cimrilik yaparlar. Bu ikisi arasında dengeli bir yolu tutan insandır mümin. İnfakında da hayat yaşantısında böyle. Allah'ın gerçek kulları harcamada bulunurken terazinin dilini tam ortada tutarlar. Ne gerekli harcamaları sınırı aşarak israfta bulunurlar, ne de para biriktirip yığmak için acınacak duruma da düşerler. Yalnız tutumludurlar. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gidenlerin kendilerini o dönemde yaşayan ve bugün de olduğu gibi alabildiğince kendi nefsi arzularının harcayan insan tipleri zenginleriyle paralarını hayırlı yerlere kısan cimrilerin ayıran niteliklerinden birisi de bu olsa gerektir. Yani insanlar ne aşırı gidecekler ne de ortaya. İslam dinine göre israf şu şekilde anlatabiliriz. Acaba israf nedir diye sorulabilir, akla gelebilir. Onun için de israfı şu şekilde tarif etmemiz, anlatmamız daha uygun olur. Maddeleştirirsek birinci madde olarak şunu söyleriz. Bir kere İslam'a göre israf, gayri meşru olan yerlere yani Allah'ın haram kıldığı yerlerin harcanan en küçük miktarından en büyüğüne varıncaya kadar ne olursa olsun en küçük miktarda da olsa harcamada bulunmak israftır. Gayri meşru ve Allah'ın haram helal çizgisinin dışında kalan yerlere harcanan her türlü harcama israf kapsamındadır. İkinci olarak meşru yollarda kendi kaynaklarının dışına taşmak ya da zevki için para harcamak da israfa girer. Kendi kaynakların dışına taşmak, yani insanın kendisine lazım olan harcamaların dışında ekstra harcamaların içerisine girmek. Bir lazım olanlar vardır, bir otomobile normal şartlarda binebilirsiniz ama bunun lüksünün lüksüne, yani arabanızın cantı, çelik cantı olsa ne olur, olmasa ne olur? Önemli midir? Evinizdeki kapının kollarının, kapı kolları veya penceredeki o kapı kollar pirinçten olsa ne olur? Olmasa alüminyum olsa ne olur? İşte meşru yollarda kendi kaynakların yani olması gerekenin dışında bir takım harcamalara girmek bunun içinde israf kapsamına girer ki Allah da birçok ayetlerde zaten var bu. İsraf edenler Allah ne yapmaz? Sevmez. Dikkat edin, sevmez. Allah'ın sevmediği kullar grubunun içine giriyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın sevmeyeceği, iltifat etmeyeceği, beğenmeyeceği kulların içine girmiş oluyoruz. İsraf. Dikkat edelim. Üçüncü bir madde olarak da Allah için değil de gösteriş için infakta bulunmak da israfın içerisine girer. Bölüne karşı işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğütlediği bunlardır. Yani itidalli olmak, ne elimizdeki har vurup harman savurmak, böylesine yok etmek, elimizdekini kaybedip de ayetteki ifadeye göre söylersek, yani insan elindekini kaybedersin de sonra üzüle kalırsın. Böylesine de bir hayatı yeğlememek gerekir. Evet, bir başka şey de burada söylemek gerekir, bunu söyleyelim burada. Yani Allah'ın okulları ki onlar işte, bu israf konusunda, harcama konusunda itidalli olurlar. Ne kısarlar ne de aşırı israfın içerisinde olmazlar. Bir başka özellik, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. Bir başka özellik, o Allah'ın kulları ki, dua ederlerken, Allah'a yalvarırlarken, Allah'tan bir şeyler isterlerken, Allah'ın dışındaki birisiyle beraber ona eş tutmazlar. İstediklerini Allah'a has kılarak isterler. Ne istiyorlarsa, hastaları var, şifa istiyorlarsa Allah'tan isterler. Borçları var, bu konuda yardım istiyorlarsa bunu da Allah'tan isterler. Kendilerinin bir takım iç dünyalarında açmazları varsa, bir takım ruhsal problemleri varsa, bu konuda da Allah'tan yardım isterler. Allah'ın dışında bir başkasından, bir başka yerden, bir başka türbeden, bir başka yatırdan böyle bir şey istemezler. Merak ettiğim bir şey var. Ramazanlarda iftar yemeğini o büyük denilen insanların kabirlerin yanında açmanın acaba insanların orucuna ne katkısı olacak diye de düşünüyorum. Yani biz iftarımızı evimizde açmak varken belli bir yerlerde, belli yerlerde büyük zat diye tanıtılan insanların kabirlerin yanında oruç açmanın mantığının ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Yani bu insanlar yoksa burada oruç açmanın, iftar etmenin daha mı faziletli olduğunu zannediyorlar? Böyle bir düşünceyi nereden çıkarıyorlar? Halbuki Allah da diyor ki وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَغَرٍ. Allah'ın en çok rahatsız olduğu, en çok rahatsız olduğu konulardan bir tanesi budur. Ama insanımız maalesef böylesine bir medyamız da bu işe çok hoşuna gidiyor galiba. İslami kesimdeki medyanın da hoşuna gidiyor ki böyle yerlerde oruç açtırmak insan için insanları neredeyse seferber ediyorlar yani. Orada toplanın, insanlar oraya gitsinler. Halbuki bu imajı yıkmak lazım yani. İnsanların evinde oturup da oruç iftar etmesi böylesi yerine gitmesinden çok çok daha faziletli. Bir garip ile, bir fakirle, bir kimsesizle, bir yetimle evinde onu götürüp iftar ettirmesi, böylesi yerlerde iftar ettirmekten kat be kat, bir kere kesinlikle Allah'ın koyduğu bir kural yani böylesi. Diğeri kim koydu bu kuralı? Yani kim söyledi de bu insanlar böylesi büyük zatların kabirlerin yanında oruç açıyorlar? Yani oruca bir katkısı olacak bir durumu yok. Neden o zaman? Neden? Hastası varsa şifa isteyecekse Allah'tan istesin. Oradaki yatırlardan şifa istenir mi? Dua konusunda. Başımızda bir bela, bir sıkıntı varsa bunu da Allah'tan istemek lazım. Peygamberlerimizin hayatları gerçekten bizlere bu konuda çok çok büyük örnekler vardır. Peygamberlerimizden çocuklarını kaybedenler oldu. Yakup peygamberimiz çocuğunu kaybetti. Onun dışı Allah'tan dışında başkasından bu konuda herhangi bir yardım talep etmedi. Duasını sadece Allah'tan istedi. Duasına. Hasta olanlarımız var. Hasta olan peygamberlerimiz var. Bu peygamberlerimiz de şifalarını Allah'tan istediler. Herhangi bir yatırdan, herhangi bir kabirden daha önce yaşamış olan peygamberlerimizin kabirlerine gidip de kendilerine bu konuda aracı, vesile kılmasını, tevessül etmesini istemediler. Peygamberimizin hayatı da böyle. Böyleyken insanlarımızın böyle bir yanılgının içerisinde olması gerçekten yaşadığımız İslam'ın ne boyutlarda olduğunu göstermesi açısından önemli bir elimizde bir ögedir diye düşünüyorum. Bir başka özellik, Allah'tan başkasına ibadet etmezler. Öyleyse biz de her konuda ne isteyeceksek, evde istesek, arabada istesek, salih bir eş de istesek Allah'tan isteyelim, başkalarının bu konuda herhangi bir katkısının olmayacağını bilelim. Bir başka özellik, Allah'a dua edelim. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. O insanlar ki, haksız yere adam öldürmezler, durduk yerde herhangi bir nedenle bu insanı öldürmesi. Bir de haklı neden nedir? Onu da biz biliyoruz ki bu da bir savaşta adam öldürülebilir, haklı sebeptir bu. Bir insanın bir başkasının öldürülmesini eğer bir insan bir diğerini bile bile öldürmüşse, İslam devletinden onun da öldürülmesini ki mirasçıları isteyebilir. Haklı bir sebeptir bu. Ama bunun dışında bir insanın Efendim işte şu şu nedenle benim paramı vermedi, benim evime şöyle yaptı, böyle yaptı gibi haklı da olsa bir insana ceza verirken Allah'ın kin ve nefrette Allah'ın gazabından ve kininden üste çıkmamak lazım. Şefkat ve merhametten de Allah'tan daha fazla merhametli olmamak lazım. Bu aradaki dengeyi iyi kurmak lazım. Birisine kızıyorsak ona verilmemesi gereken ceza ne ise Allah da zaten siz de haddi aşmayın der. Birisine herhangi bir konuda bir ceza verilmişse bu cezanın ne kadar olacağını Allah takdir ediyor. Ondan sonra ya Rabbi bu az oldu galiba. Biraz da buna fazla ceza verelim demek gibi haddi aşmak bir Müslümanın kimliği, özelliği değildir. Allah da bunu söyledi. Haksız yere adam öldürmeyin. Tekrar söylüyorum, herhangi bir mala gelen zarardan dolayı bir insanın öldürülmesi, sen bana yan baktın öldürülmesi, sen benim çocuğuma şöyle şöyle demiştin öldürülmesi gibi olaylar tabii ki önlenmesi. Bugünkü şartlarda da bu tür olayların önüne geçmek de gerçekten biraz zordur. Çünkü cezaların bugün tatmin edici bir özelliği yoktur. Yani insanlara bakıyorsunuz işte az bir şey ceza almış, suç işlemiş olan küçük bir suç işleyen insana büyük ceza, büyük suç işleyene de küçük cezanın verildiği bir günlerde yaşıyoruz. Şu andaki içinde bulunduğumuz ortam bunu götürüyor. Amerika'da yaşamış olan birisiyle birkaç gün öncesine görüşmüştüm. Şöyle diyor, Amerika'da diyor adamın hırsızlık yapan adamın konumuna bakılır. O adamın konumu nedir? Acaba gerçekten adam ihtiyacı var da onun için hırsızlık yaptı yoksa keyfi bir uygulama mı? Hemen aklıma İslam'ın işte hep onu söylüyordum ben de zaten öğrencilerime de onu söylüyordum. Bugün Avrupa ve Amerikalılar Kur'an'ı bizlerden çok daha güzel inceliyorlar. Ders almak niyetiyle inceliyorlar. Oradan bir takım fikirler, peygamberimizin hayatını bizim okuma nedenimiz mistik bir düşünce içerisinde daha çok sevaba girmek düşüncesiyle onun hayatından kendimize örnekler almak için değil de daha çok peygamber nasıl bir komşuluk ilişkileri kurmuş, nasıl ceza nasıl vermiş bunlarla ilgili meseleler değil de daha çok işte ne kadar ben sakal korsam, şunu yaparsam, bunu yaparsam gibi böyle görüntüye yönelik özelliklerimiz var. Ama öbürleri gerçekten bir toplum yöneticisi olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı inceliyorlar. Bu adam sıfırdan 23 yıllık süre içerisinde gerçekten zirveye çıkarmış toplumunu. Bu nasıl olmuş diye Peygamberimizin hayatını inceliyorlar, Kur'an'ı inceliyorlar. Bakın aynısını Amerika ne yapıyor? Küçük suç işlemişse küçük ceza veriyor, büyük suç işlemişse büyük ceza veriyor. İki, suç işleyen adamın konumunu da dikkate alıyor. İslam da bunu böyle yapıyordu zaten. Onlar bunu inceleyip ders alıyorlar. Biz de tam tersine gidiyoruz yani onların. Evet. Bir başka özellik, وَلَا يَزْنُونَ. Onlar, Müslümanlar zina da etmezler. وَمَنْ يَفْعَلَ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. Kim de bunun dışında bir iş işlerse artık harama, günaha varır. Bundan sonra gidilecek yol budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Allah'ın gerçek kulları şu üç şeyden sakınırlar. Onlar birincisi şirktir, ikincisi adam öldürmektir, üçüncüsü de zinadır. İbni Mesud rivayet ediyor bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah İbni Mesud birincisi diyor şöyle diyor. Kendisine en kötü günahkarlar kim diye sorulduğunda en kötü günahlar kim dinde sorulduğunda şu cevap veriyor Abdullah İbni Mesud. Seni yaratmış olan Allah'a bir şeyi denk tutmandır, ortak koşmandır. İkincisi rızık kokusu korkusuyla, endişesiyle, fakirlik endişesiyle çocuğunu öldürmendir. Dördüncüsü de komşusunun karısıyla zina etmendir. Tabii ki günahlar dendiği zaman o günkü şartlar içerisinde peygamber bu sadece büyük günahlar bunlar değil. Ama o günkü şartta da peygamberimizin sorulduğu dönemde, peygamberimizin o dönemdeki en revaçta olan işler bu idi de, onun için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu üç şeyi söyledi. Seni yaratmış olan Allah'a ortak koşmandır dediler. Şirk çok tehlikeli bir iş. Hemen aklıma geldi. Arapların da Kabe'ye yani bizim şirk olma meselesini daha da dikkatimizi çekmek için bunu anlatıyorum. Ne şirktir ne değildir anlamda. Sanki müşrik dendiği zaman insanların alenen yaptıkları herhangi bir şeye Allah'a ortak koşmaları akla geri veriyor. Halbuki insanların kendi hayatı, Müslümanım diyen insanların hayatında da şirke benzer, şirke götüren birçok hareketler var. Onun için söyleyeceğim bu anlatacağım meseleyi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Ebrehe isminde bir adam var. Mekke yolundan Kabe'yi yıkmaya geliyor ve Taif'e vardığında Taif halkının en büyük putları Lat tapınağını yıkar korkusuyla Kabe yıkması için kendisine yardım ettiklerini, hatta kılavuzluk ettiklerini var. Yani Taif'e vardığı zaman Taif'teki insanlardan bir kısmı öyle yapmışlar. Kabe'yi, bu putu yıkmasın da Kabe'yi yıksın diye Kabe'ye yönlendirmişler. Bunun üzerine Ebrehe bu şekilde yönlendiren kılavuzları, Araplar da bunların böyle yaptığını bilmişler, Mekke'deki Araplar. Fakat bu iş onlara öylesine dokunmuştu ki bundan yıllarca sonra bile o baş kılavuzun mezarını Araplar taşa tutmaya devam ederlerdi. Onlar da puta tapıyorlar. Kabe'nin içerisi 360 tane iri ufaklı bir sürü putlarla dolu. Ama Taif'teki kılavuzluk yapan, Ebrehe kılavuzluk yapan bir adam, Taif'teki en büyük put olan Lat tapınağını yıkar korkusuyla tutuyor, hiç Taif'e uğratmadan direkt Mekke'ye yönlendiriyor Ebrehe'yi. Bunu da oradaki Araplar duydukları için bu adama, bu kılavuzun kabrini sen niye böyle yaptın? Kabe kutsal bir yerdi diye. Bakın Kabe'ye bakış açılarına bakın. İçerisini putla dolduruyorlar ama Kabe'nin Allah'ın evi olduğu düşüncesi de var. Biz bu adamlara müşrik diyorduk. Allah'ın Resulü sakındırdığı ve en büyük günahtır dediği şirk bu idi. Seni yaratmış olan Allah'a bir şey denk tutmak şirklerin en büyüğüdür dedim. Daha önce de söylemiştim şirk konusunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Allah'ın kulu üzerinde hakkı var. Allah'ın kulu üzerinde hakkı var. Kulun da Allah üzerinde hakkı var. Ya nasıl olabilir? Yani Allah'ın kulu üzerinde hakkı olması normal de kulun Allah üzerinde hakkı nasıldır diye aklımıza gelebilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu da söylüyor. Diyor ki kulu, Allah'ın kul üzerindeki hakkı kulun hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamasıdır. Bir kul ki hiçbir meselede Allah'a ortak koşmuyorsa bu kul Allah'ın kendi üzerinde hakkını yerine getirmiş demektir. Ama kulun da Allah üzerinde hakkı ise bir kul ki Allah'a hiçbir şey ortak koşmamışsa Allah'ın da kulu affetmesi kulun Allah üzerindeki hakkı oluyor. Eğer bir kul Allah'a hiçbir şey ortak koşmamışsa kulun da Allah üzerinde bir hakkı doğuyor. Buna göre de o kulu Allah affetmelidir, Allah bağışlamalıdır. Evet, zina etmez. Kulunda, mümin kulunda özelliği budur. Rızık korkusuyla da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını öldürmez dedi. Bunu büyük günahlar olarak söyledi. Ama bugün kısaca değinmek gerekirse kürtaj diye bir olay var. Maalesef müminler, Müslümanım diyen insanlar arasında da yayılmış bu. Hemen 2-3 çocuğu varsa, 4. çocuğu olduğu zaman Allah korusun diyor ki işte ben nasıl bakacağım efendim? Yahu sana bakan Allah-u Teala bu o Lokman suresinde söyledi. Nahnu nerzukukum ve iyyahum. Çocuklarınızı yoksulluk endişesiyle öldürmeyin. Size de onlara da rızık veren benim diye böyle bir Allah garanti vermesine rağmen insanlar hala böyle bir gafletin, böyle bir yanlışlığın içerisindeler. Amerika Birleşik Devletleri'nde her pazar günü kiliseden çıkan kadınlar Beyaz Saray'da protesto yapıyorlar. Kürtaj yasasını protesto etmek adına. Böylesine bir yasa. Evet. Yudaaf lehul azab yevmil kıyameti ve yahlut fihi muhanen. Kıyamet günü azap için katlanır ve onun içinde hor hakir olarak temelli kalırlar. O cehennem öyle bir yerdir ki öylesine bir basit bir yer değil o cehennem olan yer. Şöylesine bir yerdir. Kıyamet günde azap kat kat olacak ve aşağılık bir durumda da temelli olarak orada kalacaklardır. O insanlar, yani kimler onlar? Allah'a ibadet etmeyenler. Allah'a ibadet etmeyenler. Yalnızca Allah'a yalvarırken Allah'a yalvarmayanlar. Bu insanlar haksız yere adam öldürenler ve de zina eden insanlar var ya, işte bunların gideceği yer sadece cehennemdir. Cehennemde ise onlara azap kat kat verilir. Yani cezalar, bir kere yalan söylemişse bir kere, iki kere yalan söylemişse iki kere ceza, üç kere yalan söylemişse üç kere ceza, bir kere Allah'a ortak koşmuşsa bir kere. Yani ceza bu adamların hayatının bütününde yaptıkları her iş ayrı ayrı toptan ceza görecektir. Küfrü ve şirk ve tanı tanımamazlık günahlarına ek olarak bu insanların adam öldürmek, zina ve diğer bütün günahları da işlemiş olanlar, isyanları her bir günahları karşısında teker tekrar tekrar cezalandırılacaklardır. Büyük küçük tüm günahlar için sorguya çekileceklerdir. Bunlardan hiçbiri Allah'ın af kapsamına, bağışlanmasına girmeyecek. Söz gelimi bir adam öldürmüşse ve her bir zina eylemi için ayrı ayrı ceza alacak. Her bir adam bir kişi öldürmüşse bir kere ceza, iki kere öldürmüşse. Buna da kesinlikle bu insanlar için af söz konusu olmayacak, bağışlanma olmayacak. Tekrar tekrar Allah'ın bunları cehenneme tutma nedeni budur. Ama ancak illa men tabe ve amene ve amile salihan fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenatin ve kanallahu gafuran rahima. İşte Rabbimiz o kadar büyük ki bir insan neler yaparsa yapsın, ne kadar büyük günahlar işlerse işlesin, hemen o insana mahvoldun, yok oldun, bittin demiyor da bir kapı açıyor. Şu kadar ki bir insan bir takım işler yapmış olabilir, her türlü kötülük de yapmış olabilir, pişman olup da doğru yola dönen, inanıp dürüst ve yaralı davranışlar ortaya koyan kimseler var ya, işte bunun dışındadır. Pişman olmuş, doğru yola dönmüş, inanıp dürüst ve artık önceki yaptıklarını artık yapmayan, yararlı davranışlar, faydalı işler yapan insan var ya, ortaya koyan kimse, işte bunun dışındadır. Bundan dolayı Allah bu insanların, bunların kötülüklerini de, seyyiatihim hasenat, bunların kötülüklerini de Allah-u Teala iyiliklere çevirir. Çünkü Allah çok acıyandır ve çok bağışlayandır. Burada şöyle bir yanlışlık da oluyor Müslümanlar arasında. Bir kardeşimizde gördüğümüz bir yanlışlık var, bir yanlış bir davranış var. Bundan dolayı da o insanı ebedi suçlu ilan ediyoruz. Halbuki o kardeşimiz ondan vazgeçmiş. Bir yanlış yapmış, bir hata yapmış. Bu hata sonrasında da ben bu hatadan vazgeçiyorum, dönüyorum demiş. Bu sözü de Allah'a vermeli zaten. Varıp da eşine, dostuna, arkadaşına, arkadaşlar ben bundan vazgeçtim demesine gerek yok. Onların onu affetmesiyle Allah affetmeyecek. Allah gerçek affedici olan, Allah'a yönelip de bundan dolayı vazgeçmişse, bizim ona karşı hala eski düşüncelerimizi taşıyarak hala ona zanlı, şüpheli gözüyle bakmamız yanlışların en büyüğüdür. Bu düşünüyorum ben, böyle düşünüyorum. O insanlar ki eğer bu yoldan vazgeçmişlerse, Allah'a kul olmuşlarsa, Allah ve peygamberin söylediği güzel davranışları yapar olmuşlarsa, artık bizim de onlara karşı eski düşünceli hareket etmemiz çok yanlış olur. Allah bize böylesine de bir açık kapı bırakıverdi. Böyle şeyler yapmış olsanız bile tövbe eder ve amene ve iman eder, Allah'ın tekliğini, uluhiyetini, yüceliğini kabul eder ve ondan sonra yaralı işler yaparsanız, Allah sizin o kötülükleriniz vardı ya, onları iyiyle tebdil ediverir. Zira Allah bağışlayandır, affedendir dedi Allah-u Teala. Tabi bu bizim için bir müjdedir. Gerçekten bu müjdeyi de biz Allah'tan almış oluyoruz. Genel bir af çıkarıverdi bütün günahlarımıza karşı. Hangi günahı işledin diye sormadan Allah-u Teala kim kulun o ne günah işlediğini biliyor. Bu tarafı büyük bir nimet olarak karşımıza Allah-u Teala çıkarıveriyor. Ve de diyor ki hepinin, bütün insanların eğer kim ki tövbe eder, af dilerse onu ben affettim diyor. İbni Cerir ve Tabarani Ebu Hureyre'den rivayet ederler. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de yatsı namazını kılıp da eve döndüğümde kapıda duran bir kadın gördüm diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisine selam verip odama girdim ve kapıyı kapayarak nafile ibadetime koyuldum. Bir süre sonra Kadın kapıyı çaldı, açtım ve kendisine ne istediğini sordum diyor Peygamberimiz. Bir sorunu olduğunu söyledi. Söyle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Zina ettiğini, hamile kaldığını, doğan çocuğunu da öldürdüğünü söyledi. Günahının bağışlanma şansının olup olmadığını öğrenmek istedi. Bunun üzerine orada bulunanlardan birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önceden olumsuz cevap verip üzüntüyle geri döndü. Deniz dönüyor kadın ve de feryat etmeye başlıyor. Ah bu güzel vücut ateş için yaratılmış. Ertesi sabah namazdan sonra geceki olayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor, görüyor ve şöyle buyurdular. Çok yanlış bir cevap verdin sen. Ebu Hureyre, Allah'ın yanı sıra bir başka Allah ilah çağırmayanlar, Allah'la beraber başka bir ilah çağırmayanlar, ancak tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyenler hariç ayetini sen hiç okumadın mı? Dedi Hazreti Peygamber de. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca da kadını aramaya çıktım diyor Ebu Hureyre ve yatsı vaktinde kendisine rastladım, kendisine müjdeyi verdim ve sorusuna da Hazreti Peygamber'in vermiş olduğu cevabı anlattım. Hemen secdeye kapandı. Kendisine bağışlanma yolu açan Allah'a teşekkür etti. Sonra tövbe etti. Bir cariyesini oğlu ile birlikte de bu kadın azat etti der Ebu Hureyre. Kaynaklarda yaşlı bir adam için de benzer bir olay anlatılır. Bu adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Allah'ın Resulü, hayatımda hep günah içinde insanlarla bölüştürülecek olsa, hayatımda günahlarım dünyadaki o kadar çok günah işledim ki yapmadığım günah kalmadı diyor. O kadar ki günahlarım dünyadaki bütün insanlara bölüştürülecek olsa hepsi helak olur. Bağışlanmam için hiçbir yol yok mu diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu ve Peygamberimiz o adama İslam'a girdin mi diye sordu da adam şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın Resulüdür cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var git, Allah çok bağışlayıcıdır ve senin kötülüklerini iyiliklere çevirme gücüne sahiptir der. Adam bütün suç ve günahlarımı da mı diye sorar. Hazreti Peygamber evet, bütün suç ve günahların da karşılığını verir. Bunu da İbn Kesir anlatıyor. Bize haber veriyor. Buradaki tövbe konusuna da değinmek istiyorum. Tövbe nasıl olmalı? İçten tövbe ettiği zaman kişi iman ve Allah'a itaat hayatına başlar. Artık bir daha o yola dönmemek üzere girmelidir. Yani yalnızca geçmiş günahları silinmekle de kalmaz bu insan, tövbe eden insan. Ayrıca amel defterinde Allah'a isyanı bırakıp ona itaat ettiği için de benimseyen, yana bir abid, bir itaat eden bir kul olarak Allah-u Teala onu yazı verir ve günahını da bütünüyle silmiş oluverir Allah-u Teala. Evet, İnşallah böylesine kullar olmaya çalışalım. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. Kim ki tövbe eder ve salih amelde bulunursa şüphesi o gerçekten tövbe etmiş olarak Allah'a yönelen kimsedir artık o insan. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مِرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ve yalana şahitlikte bulunmayanlardır müminler. Yalancı şahit olmazlar, boş lafa rastladıkları zaman da vakarla geçip gidenlerdir. Böyle lüzumsuz, değersiz, anlamsız bir şeyi içine alan bir kelimedir ki bu lav kelimesi. Müslüman böylesi yerlerde pek durmaz. Ahlaksızlık, iğrenç sözler, terbiyesizlik kiriyle zevklenmek için orada eğlenen insanlar gördüğü zaman bunlarla ilgilenmez, oradan bırakır, onlarla birlikte olmaz. Müslüman kiminle birlikte olur, kiminle birlikte olmaz, onu da Allah bize söyledi. وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانَ. Ve Rablerinin ayetleri kendilerine okunduğu, hatırlatıldığı zaman da sağır ve kör olarak, sağır ve kör gibi davranmazlar bunlar. Yani ilgisiz ve alakasız olmazlar. Eğer kendilerine bir Allah'ın ayeti hatırlatmışsa, hemen kendisini sığgaya çeker, ondan etkilenir, taş gibi olmaz. Allah'ın ayetini işiten iki insan düşünün, birisi hemen hayatına yön verdi, diğer ise hiç umursamadı bile. Bir taşa da Allah'ın ayeti duyar, ne yapmaz, o taştan bir tepki gelmez. Böylesine olmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُ رَبَّنَا Heb lena min ezvacina ve zürriyatina ve kurrate a'yunu a'yuni ve ce'alna limuttakine imama. Bu insanlar, onlar ey Rabbimiz, bize göz nuru olacak eşler ve çocuklar bahşet ve bizi yolunu Allah'ın kitabıyla bulunan örnek ve öncü yap diyerek de dua ederler. Allah'tan dua ederken, kendi göz nuru olarak bize verilmiş olan çocuklarımızın, zürriyetimizden gelen çocukların da Allah'ın dediği yolda olması için, Allah'ın istediği yolda olması için isterler. Lil müttakine imamen, bunlar imamlara da, yani müttaki sakınan insanlara da, insanları sakındırma konusunda da, iyilik konusunda da önderler olsunlar onlar. Ülaike yüczevnel gurfete bima saberu ve yulakkavne fiha tahiyyeten ve selama. İşte bunlar her türlü güçlüklere göğüs germelerinden dolayı, başlarına gelen bela ve musibetlere karşı sabırlı davranmalarından dolayı cennette üstün dereceler ve yüksek saraylarla mükafatlandırılıp orada hürmet ve saygıyla karşılanacak kimselerdir bu Müslümanlar. Halidine fiha. Orada onlar ebedi kalacaklardır. Belli bir süre için gelmemişlerdir, sürekli kalacaklardır. Hasenet müstakarra ve makama. Bu insanlar ve onlar orada temel olarak yaşayıp gidecekler. Bu ne güzel bir yerleşme yeri ve de ne de üstün bir makamdır. Daha üstün bir makam ve mevki yok. İnsanlar birbirinin için mücadele etmesi gerekiyorsa bu makamı elde etmek için yarışmalı, bunun için mücadele etmeliler. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَيْفَ يَكُونُ لِزَامًا. De ki onlara karşı sen, duanız bu. İnananlara de ki, dedi Allah, dua ve yalvarma ve ibadetiniz olmasaydı, Rabbim sizlere değer verir miydi hiç? Ve inkarcılara da de ki, bunun mefhumundan anlıyoruz, zıttından, gerçek şu ki, Allah'ın mesajını yalan saydınız, artık bu yüzden azap sizi saracak ve yakanızda hiç bırakmayacaktır. İnşallah bizlerin de inanan bir insan olarak duamız, yalvarmamız ve ibadetimiz Allah'a karşı hiç eksik olmasın ki inkarcıların durumuna düşmeyelim. Eğer biz Allah'a dua eder, eğer biz Allah'a yalvarır ve ibadetimizi de Allah'a has kılarsak, inşallah o Allah'ın tarif ettiği makamların en büyük makamı olan ve de ebedi kalacağımız olan, yerleşme yerlerinde en üstünü olan cenneti hak edeceğiz. İnşallah Rabbim bizleri oralara koysun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.